Ayrım 71.
İstanbul'un dışında bir hükümet merkezi tasavvur olunması, yeni devletin kurucuları arasında Osmanlı damgasını taşımayan yeni ve ileri fikirlerin değerli sayıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin bu tasavvurunu ve teklifini bu mesele bugünün meselesi değildir gerekçesiyle reddetmiştir. Fakat Osmanlıların yalnız bir ikmal merkezi, insan ve malzeme olarak kabul ettiği Anadolu'nun artık vatan sayılacağı daha bugünden anlaşılmış oluyordu. Anadolu'da bir devlet merkezi kabulü diğer taraftan saltanat ve hilafet müesseselerinin hiç değilse yalnız saltanatın reddi anlamını da taşıyordu. Bu düşünce gerçekleştiği takdirde devlet başkanının da Anadolu'da oturması gerekecekti. Halbuki Osmanlı hanedanını bunca saray, köşk ve kasırdan ayırmak mümkün değildi. Bunu göze alacak faziletli bir hanedan mensubu çıksa bile hilafet müessesesi İstanbul'da kalmaya mahkumdu. Bu çapraşık durum nasıl telif edilebilirdi? Muhafazakar grup Anadolu'da bir devlet merkezi düşüncesinin altında yatan bu anlamı şüphesiz sezmişti. Ama ilk adım böylece atılmış oluyordu. Bir defa fikir tartışılmıştı. Nasıl olsa bir gün kabul edilebilecek olgunluğa da erişecekti. F. İlk bütçe. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu belirleyen en önemli basamaklardan biri de bütçe yapılmasıdır. Modern devlet anlayışına göre bütçesiz bir devlet düşünülemeyeceğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa çalışmaları ile aynı zamanda bütçe ile uğraşması gerek yeni devlet kuruluşu bakımından gerekse İstiklal Harbi'nin mali yönü bakımından üzerinde durulacak bir olaydır. Bu kitabın birinci cildinde milli mücadelenin mali kaynakları üzerinde kısaca durulmuştu. Burada yeni devletin ilk bütçesini gözden geçirmeden önce İstiklal Harbi'nin mali yönünün ne gibi güçlükler gösterdiğini belirtecek birkaç noktaya dokunulacaktır. Doğu ordusu 1920 yılı sonlarına hatta 1921 yılı başlarına kadar Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maliye Bakanı'nın ifadesine göre devletin mali yardımı ile değil kendi imkanları ile yaşamıştır. Bu orduya hiçbir yerden bir kuruş verilmediği halde ordu 1. Dünya Harbi'nde bu bölgeye yığılan ve düşmandan ele geçirilen askeri eşyayı ve yiyecek stoklarından fazla olanları satarak ihtiyacını karşılamış ve Ermeni harekatını da bu imkanlarla yapmıştı. Hükümetin kurulduğu günden itibaren devlet geliri sayılabilecek her şeye el atıldığı halde mali işlerin bir düzene sokulabilmesi 1920 yılının sonlarını bulmuştu. Bu süre içerisinde orduya devlet gelirinden hemen hiçbir yardım yapılamıyordu. Mesela Batı cephesindeki orduya nazari olarak 1.200.000 lira tahsis edildiği ve bu paranın 3 ayda verilmesi kararlaştırıldığı halde 6 ay sonra bile bu paranın ödenmesi mümkün olamamıştı. Gerek subaylar gerekse diğer memurlar maaş alamıyorlardı. Yine örnek olmak üzere şunu söyleyebiliriz ki posta idaresi havale edilmek üzere kendisine tevdi edilen paraları idare memurlarının maaşlarına vesaire hizmetlerine tahsis ediyor ve para ait olduğu kimseye gönderilmiyordu. 1921 yılı Ocak ayı başlarında Erzurum Posta İdaresi halka 350 bin lira borçluydu. Çeşitli yerlerden havale edilen bu 350 bin lira sahiplerine ödenmediği için bir seneden beri Erzurum'da posta muamelesi yapılamamaktaydı. İlk bütçenin Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığı 1921 Ocak ayında bile hükümetin maaş borçları 1,5 milyon lirayı buluyordu. Anam, koyun, keçi, vergisi ödenmemiş maaşların kapatılmasına ayrılmıştı. Ve tahsilat yapıldıkça memurlara maaşlar ödeniyordu. Ordunun muntazam bir ordu haline getirmesiyle ilgili gayretler, ordu geliştikçe mali güçler yaratmaktaydı. Batı cephesindeki ordu için ayda 1 milyon lira olmak üzere, Doğu, Güney ve Merkez orduları dahil bütün orduya ayda maliyenin 4 milyon lira ödemesi gerekiyordu. İşte ilk devlet bütçesinin ele alındığı sırada mali durumun görünüşü böyledir. İlk bütçe hükümet tarafından meclise 1920 yılı Eylül ayı sonunda verilmişti. Muvazene-i Maliye Komisyonu'nda incelenen bütçe tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda 3 Ocak 1921 günü görüşülmeye başlanıldı. Mali yılbaşı 1 Mart olduğuna göre, bütçe ait olduğu yılın bitmesini 2 ay kala meclisçe ele alınmış oluyordu. Bu hal, görüşülen konunun bütçe olmaktan çıktığının en açık bir delilidir. Çünkü bütçeler normal olarak kapsadığı mali yıldan önce kanuniyet kesbetmeliydi. Fakat hükümetin bütçesi ancak bu tarihlere yetiştirilebilmişti. Bütçe olmadan gelişigüzel sarfiyatın devlet düzenine uymayacağı mülahazası ile sarfiyat, muvakkat bütçelerle yani avans kanunlarıyla idare edilmişti ve mali yılın sonu olan 28 Şubat 1921 gününe kadar da böyle kalacaktı. Fakat garip bir durum olarak 1920 yılı geride kaldığı halde bu yılın bütçesi yine de kanun tasarısı olarak mecliste görüşülecek ve 28 Şubat günü kanuniyet kazanacaktı. 1921 mali yılı için söz konusu edilen bu anormal durum, 1921 ve 1922 mali yıllarına ait bütçeler için de aynen devam edecekti. Bir bakıma bunlara bütçe değil bilanço demek daha doğru olur. Milli Mücadele Devresi bütçelerinin diğer bir özelliği de bu bütçelerin açıkla kapanmasıdır. Harp masraflarının gittikçe artması karşısında gelirin denk getirilebilmesi için 3 yola başvurulmuştur. 1. Osmanlı Devleti'nin vergi kanunlarını değiştirerek vergi nispetlerini artırmak ve yeni vergiler ihdas etmek. 2. Rusya'dan yapılan yardımları ve çeşitli emanet akçelerini bütçe açığını kapamaya tahsis etmek. 3. Düyun-u umumiye faizini ödemeyerek bütçeye tahsis etmek. Dipnot. Söz konusu tarihte bütün düyun-u umumiye 162.121.625 lira ve bu borcun yıllık faizi de 9.652.000 liraydı. Bu üç yoldan başka Ziraat Bankası'na da başvurulmuş ve bankadan 1.200.000 lira borç alınmıştı. Fakat hiçbir tedbir masrafı karşılamaya yetmiyordu. Bu sebeple devlet düzeniyle bağdaştırılması mümkün sayılamayacak usullerle ordu, ihtiyacının bir kısmını bizzat karşılıyordu. 1921 yılında bile bu düzensiz durum devam etmiş ve harbin sonuna kadar tamamen önlenememiştir. Maliye Bakanı Ferit Tekbey, Büyük Millet Meclisi'nin 3 Ocak 1921 tarihli toplantısında bütçe üzerinde uzun bir konuşma yaptı. Bütçeyi takdim eden bu konuşmasında şöyle diyordu. Bugün yüksek heyetinize eski imparatorluk bütçelerine nazaran gösterişsiz, fakat siyasi halimize göre sağlam ve sağlıklı bir bütçe sunmuş bulunuyoruz. Bu bütçe olağanüstü parlak bir bütçe sayılamaz. Fakat bütçemizi zayıf ve karanlık kabul etmek de hiçbir zaman doğru değildir. Bütçenin tümü üzerinde yapılan uzun konuşmalarda söz alan milletvekillerinin çoğunluğu bütçeyi tenkit etmişti. Tenkitleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Bütçe meclise geç gelmiştir. Meclis bu surette bir emri vaki karşısında bırakılmıştır. Hükümet parlak bir bütçe hazırlayamamıştır. Bütçe açığı görünenden fazladır. Hükümet övünülecek bir gelir sağlayamamıştır. Bütçe fakir halkın sırtında bir yüktür. Vergileri artırarak geliri artırmak makbul bir yol değildir. Hükümet israfa boğulmuştur. Tasarrufa riayet edilmemektedir. Mümkünse milli savunmadan başka işe para harcanmamalıdır. Lüzumsuz yere birçok memur beslenmektedir. Memur kadroları belli değildir, düzensizdir. Kadrolarda temsikat şarttır. Artık iyaneden vazgeçmelidir. Halktan hiçbir kimse hiçbir suretle kanun dışı para toplamamalıdır. Maaşlar muntazam ödenmemektedir. Maaş ödemekte adalet yoktur. Bazı yerlerde memurlar ve subaylar maaşlarını muntazam aldıkları halde, bazı yerlerde aylardan beri maaş alamayan memurlar ve subaylar vardır. Aşar vergisi köylüyü ezen kötü bir usuldür. Bütçeyi tenkit eden milletvekillerinin önemli bir kısmının, konuşurken memleketin içinde bulunduğu olağanüstü şartları unuttukları açıkça sezilmektedir. Gerçi tenkitlerin hemen hepsi doğrudur ve haklıdır. Fakat ihtilal ile yeni bir devlet kurmaya yönelen ve harp halinde bulunan yeni bir idareden daha fazla bir şey beklemek mümkün değildi. Görüşmeler tenkitlerin insafsız ölçüleri arasında zaman zaman sert tartışmalara yol açmıştır. Bu arada Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'in bir tenkidi maliye vekilini fazlasıyla sinirlendirmişti. Mehmet Şükrü Bey şöyle diyordu. Vekil beyefendi buyurdular ki, 1921 yılı bütçesi 100 milyon lirayı aşacak. Elbette efendiler. Ben diyorum ki, eğer bu esasla bugünkü idareyle hareket edecek olursak, 1921 yılı bütçesi 100 milyon değil, belki 150 milyon olacak ve yine de yetmeyecektir. Bunları temin için köylünün, işçinin sırtlarına biraz daha ağır vergiler koymak için yeni savaş yükümlülüğü kanunları ile Maliye Bakanı Beyefendi karşımıza çıkacaktır. Mehmet Şükrü Bey uzun tenkidini konuşmasının orta yerinde şu fikre dayamıştı. Biz burada memleketi savunmak için, vatanın bağımsızlığını sağlamak için toplandığımız halde, yine kendi memleketimizin şu zavallı milletin, halkın, zavallı köylünün haklarını gözden uzak tutuyoruz. Köylüler böyle büyük ve ağır vergilerden, hele kendisini yıpratan aşar vergisinden kurtulmak ümidini bizden bekliyorlardı. Halbuki biz ne yaptık? Geldik. Babali temelleri üzerine bir hükümet kurduk. Maliye Vekili Ferit Bey, bilhassa hükümetin teşkilatının bozukluğu ve memur fazlalığı üzerinde duran milletvekillerine cevap verirken, bir ara Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'i hedef tutarak bir hayli tarihte bulunmuş ve aşağıdaki söz diyalosu cereyan etmiştir. Maliye Vekili, beyefendi kim bilir ne gibi teşkilat tasavvur buyuruyorlar. Fakat kendileri Rus Komünist Fırkası'na dahil olduğu için o teşkilatı tasavvur buyuruyorlar. Mehmet Şükrü Bey, Rus Komünist değil, Türk Halk İştiraki Ün Partisi'ndenim, onu düzeltiniz. Maliye Vekili, herhalde 3. Enternasyonel'e ve Moskova'nın 21 şartını kabul etmiş bir partisine dahil. Bundan dolayı Rus Komünist Fırkasındansınız. Mehmet Şükrü Bey, Halk İştiraki Ün Partisi Rus değil Türktür. Maliye Vekili, 21 şartı kabul ettiniz mi? Bundan dolayı beyefendi fazla hiddet buyurmayınız. Sizin memleket için buyurduğunuz teşkilat. Mehmet Şükrü Bey, burada söylemekle olmaz. Siz de kaleminizi açarsınız, ben de kalemimi açarım. Dışarıda tartışırız. Maliye Vekili, hiddet buyurmayınız. Siz memleket için istediğiniz teşkilatı yapamazsınız, hayaldir. Bu memleket o teşkilatı kabul etmez. Onu şiddetle reddederiz, yapamazsınız. Alkışlar. Tasavvur buyurduğunuz o teşkilat, bugün mevcut bulunan idarenin 10 misini için alan bir idaredir. Siz komünist ne demektir? Bilir misiniz? Komünist demek, bir memleketin bütün ürünlerini halkın elinden alıp ve sonra ta köylerde mevcut şiddetli gürültüler, sadede sesleri, devam sesleri. Beyefendi böyle bir hayali teşkilatı, batıl bir teşkilatı memleketimizde yapmak isterseniz, bu memurlara nispetle daha birkaç misli memur kullanmak mecburiyetindesiniz. Maliye Vekili israf hakkında yapılan tenkitleri cevaplandırırken de şu tartışma cereyan etmiştir. Maliye Vekili, milletin malının, milletin parasının israf edildiğinden söz ettiler. Bundan herkes kolaylıkla bahsedebilir. Fakat Paşa Hazretleri, dipnot, İsmail Fazıl Paşa'yı kastediyor. Fazıl Paşa, Bayındırlık Bakanı iken bir gen soru sebebiyle güvensizlik oyu alarak 25 Aralık 1920'de bu görevden ayrılmıştır. Söylenmemeliydi. Hala daha hakkımız olmadığı halde milletin arabasıyla gidip geliyorsunuz. Bugün daha kolordunun eşyalarında oturuyorsunuz. İsmail Fazıl Paşa, Yozgat, ne vakit istenildi de vermedim. Acaba ayıp değil midir ki buna da efendiler cevap vereceğim. Maliye Vekili, bundan dolayı haksız harcamaları bizde aramayınız. İsmail Fazıl Paşa, efendiler, bu benim şerefime dokunur bir sözdür. Bunu kabul etmem. 60 senelik bu devlette bir saygıdeğer yerim vardır. Bugün bindiğim araba kendi arabam ve kendi hayvanımdır. Bunda hata ediyor. Bunu araştırmanızı rica ederim. İkincisi, oturduğum eşya kolordunun eşyasıdır. Benim oğlum Ali Fuat burada 20. kolordu kumandanıyken, onu siz takdir ediniz, başka bir şey söylemem. Onun kumandanlık zamanında oturduğu evinde oturuyorum. Onun eşyasıdır. Ne vakit isterlerse alabilirler. Maliye Vekili, halka ağır vergiler yükletildiği iddialarının ileri sürüleceğini şüphesiz önceden tahmin etmişti. Bütçeyi takdim konuşmasında bu konuya dokunmuş ve bazı kıyaslamalar yapmıştı. Bakanın açıkladığına göre Türkiye'de adam başına düşen vergi Fransa ve Yunanistan'a göre çok azdı. Üç memlekette bir kişiye isabet eden vergi şöyleydi. Fransa'da 3500 kuruş, Yunanistan'da 1600 kuruş, Türkiye'de 600 kuruş. Maliye Bakanı bütçeyi sunarken Yunanistan'ın bütçesiyle de bir karşılaştırma yapmıştı. Aynı bütçe yılında iki memleketin gelir ve gideri o günkü kambiyo değerine göre Türk lirası olarak Yunanistan gelir 115 milyon, gider 142 milyon, açık 27 milyon. Türkiye gelir 46 milyon, gider 60 milyon, açık 14 milyon. Yunanistan'ın milli savunmaya ayırdığı para ile 53 milyon Türk lirası tutarındadır. Buna karşılık Türkiye bütçesinden milli savunmaya ancak 28 milyon lira ayırabilmişti. Zaten fakir düşmüş olan Türkiye'nin bir de İstanbul ve en zengin bölge olan Batı Anadolu düşman işgali altında bulunduğu için milli mücadeledeki mali gücü işte bu kadar veya biraz daha fazlaydı. Altın hesabıyla 1920 yılı bütçesini bugünkü değere çevirirsek gelir 920 milyon, gider ise 1 milyar 200 milyonu ancak bulur. Bütçenin gelir kısmını sağlayan kaynakların başlıca neler olduğuna ve bu mütevazi gelirin hangi hizmetlere ne ölçüde tahsis edildiğine de kısaca göz gezdirelim. 46 milyon lira olarak tahakkuk edeceği sanılan gelirin başlıca kaynakları bina ve arazi vergisi 2,5 milyon, kazanç vergisi 2 milyon, anam yani hayvan vergisi 5,7 milyon, aşar vergisi 13,5 milyon, gümrük rüsumu 10 milyon ve tuz rüsumu 3,5 milyondur. Üst tarafını çeşitli küçük gelirler teşkil eder. Görülüyor ki bütçenin gelir kısmının yarısına yakını, anam ve aşar vergileriyle kısmen tuz rüsumu, doğrudan doğruya köylüden sağlanmıştır. Bütçenin gider tablosu, Zat-ı Hazreti Padişahi ve Hanedan-ı Saltanat için ayrılmış 551.012 liralık tahsisat ile başlamaktadır. Dipnot, kullanılmadığı halde Osmanlı Devleti bütçe tablosu örnek alındığı ve saltanat makamına bağlılık gösterilmek istendiği için böyle bir tahsisat gelecek yılların bütçelerine de ayrılacaktı.
Ayrım sonu.